Ayrım 16. Sayfa 151. Eylül 1938. Ne olacaksam Ankara'da olayım. Artık bir tek isteği vardı. 29 Ekim'de Ankara'da olmak. Geçen yıl nasıl da coşkuyla kutlanmıştı. Gerçi o zaman da hüzünlü yüzü, yorgun bedeni dikkati çekmişti. Ama alandaki coşku ona taze kan vermişti. Şimdi kurduğu cumhuriyetin 15. yılı yaklaşıyordu. Bütün arzusu bu törenlerde Ankara'da olmak. Başkentiyle son bir kez kucaklaşmaktı. Ankara'da o günlerde onun için hazırlanıyordu. Stadyum merdivenlerini çıkamayacağı düşünülerek alelacele bir merdiven yaptırılmıştı. Hatta bir de özel kürsü hazırlanmış, bir yere yaslanırken ayakta gibi görülebileceği şekilde hazırlık yapılmıştı. Kılıç Ali (parantez silah arkadaşı) bir sabah erkenden Salih ile beni çağırdı. Yanındaki komodinin üzerine uzun yünlü çorap ve baldır sargısı koydurmuştu. Bunları göstererek, "Ankara'ya giderken hangisini giyeyim?" diye fikrimizi sordu. Salih, "Paşam," dedi. "Bende varis çorapları var. Onları getireyim. Onlar bacaklarınızı daha sıkı tutar." Atatürk derhal Salih'in söylediği çorapları getirtip bir kenara koymuştu. O ağır günlerinde her nedense bir an evvel Ankara'ya gitmeyi çok arzu ediyordu. Salih'le bana, "Bunları ayağıma çekerim, yakama bir eşarp sarar, trende Gazi istasyonuna inerim. Derhal otomobile geçerek Çankaya'ya çıkarım," diyordu. O sıralar Romanya kraliçesi trende siroz hastalığından vefat etmişti. Gazetelerde bu havadisin görülmesi doktorları da tesir altında bırakmıştı. Bu sebeple doktorlar Atatürk'ün Ankara'ya nakline taraftar olmuyorlar ve bu mesuliyeti üzerlerine almıyorlardı. Atatürk ise isyan edercesine, "Ankara'ya gidelim. Ne olacaksam orada olayım," diyordu. Doktorların mümanaatini kendisine anlatınca da, "Budalalar," diye söyleniyordu. Mütemadiyen, "Ankara'da yapılacak mühim işler var," diyordu. Ne yazık ki yapmayı düşündüğü neydiyse bunları yapamamış ve kendisinde bir hicran olarak kalmış, kendisiyle beraber gitmiştir. Doktorlarına göre Ankara'ya sağ gitmesi şüpheliydi. Tren sarsıntısı çok tehlikeli olabilirdi. Sonunda değil Ankara'ya gitmek, yerinden bile kalkamayacağını anlayınca teslim oldu. "Bu zayıf halimle Ankara'ya gitmekte bir fayda görmüyorum. Gidersem hiç olmazsa kimsenin yardımı olmadan otomobille kadar yürüyebilmeli, arkadaşlarımla selamlaşabilmeliyim. Bunu yapamayacağımı anlıyorum," dedi. Ve bayarı meclisin açılış konuşmasını hazırlamakla görevlendirdi. Bu yıl Atatürk'ün nutkunu bayar okuyacaktı. Sayfa 153'te Savorano'da Afet Hanım'la birlikte Atatürk'ün denize bakarken çekilmiş bir fotoğrafı bulunmaktadır. Ve fotoğrafın altında şu yazı yer almaktadır. Komadan uyanınca Afet'in kulağına şöyle fısıldadı. "Ölüm demek böyle olacak kızım." 21 Eylül 1938. Çekip gidelim ormanlara. 21 Eylül günü Doktor Mim Öke Atatürk'ün karnından ikinci kez su aldı. Bu kez 12 litre su çıktı. Bu operasyon onun için asıl öldürücü darbeydi. Doktorları yeniden 4 gün kesin istirahat verdiler. Bu süre içinde yanına kimse alınmayacaktı. O günleri yaveri Salih Bozoğ'un tuttuğu günlükten izleyelim. 24 Eylül, Muhafız Alayı Kumandanı İsmail Hakkı Tekçe'den nöbeti teslim aldım. Saat gecenin 4.30. Atatürk yan odada sükunetle uyuyor. Gece yarısı alınmış hararetini önümdeki cetvelden okuyorum. Harareti 36,8. Nabız 84. Doktorların verdiği 4 günlük mutlak istirahat yarım bitiyor. 4 gündür arkadaşlarla münavebe suretiyle beklediğimiz nöbette yarın nihayete erecek. 25-26 Eylül. Saat tam 5. Atatürk uyuyor. Dünden beri iştah ve neşesi yerinde. Dün akşam beni yanına çağırdı ve artık kendisini beklemeye hacet kalmadığını söyleyerek nöbet usulünün kaldırılmasını emretti. Fakat doktorların tavsiyelerini yerine getirmiş olmak için bir akşam daha nöbet bekledik. Yarın öğleden itibaren nöbet kalkıyor. İnşallah ileride buna hacet kalmayacak. 27 Eylül. Bu sabah 7'de evimde uykudan uyandım. Banyoda bulunduğum sırada telefon çaldı. Atatürk geceyi biraz rahatsız geçirmiş. Hemen saraya koştum. Meğer dün Atatürk 4 günlük mutlak istirahatten sonra Makbule, Afet ve Sabiha Gökçen'in ziyaretlerini kabul etmiş. Kendileriyle uzun uzun görüşmüş. Sonra da radyoda İbrahim Necmi'nin dil hakkında verdiği konferansı dinlediği için fazlaca yorulmuş. Ve gece yarısı birden rahatsızlanmış. Doktor nöbet usulüne yeniden başvurmuş. Nöbeti devraldım. Bu sırada Atatürk odasında uyuyordu. Salonun denize nazır penceresi önüne oturdum. Sancaklarla donatılmış kotraları, motorları seyrediyordum. Çok acı şeyler düşünüyordum ki Atatürk çağırdı. İçeri girdiğim zaman yatağının içinde sigara içiyordu. Beni görünce gayet kesik ve güçlükle işitilen bir sesle "Salih," dedi. "Dün akşam büyük bir sıkıntı geçirdim. Çok fenaydım, kustum. Hafızam tamamen kaybolmuştu." Bunları söylerken dikkatli dikkatli yüzüme bakıyordu. Gözlerini biraz daha açarak ilave etti. "Sanırım yediğim nohutlu yemek dokundu." Ben kendisini teselli için tekrar ettim. "Evet, muhakkak nohutlu yemek dokunmuştur. Madem ki çıkardınız, inşallah rahat edersiniz." Karyolanın yanındaki sandalyeyi göstererek "Şuraya otur," dedi. Oturdum. Atatürk tekrar söze başladı. "Şimdi yine rüya görüyordum. Bana bir çift kundura getirmişler. Beğenemedim. Binbiri çağırdım. Böyle. Binbir," diye çağırırken odaya Rıdvan girdi. "Bunun üzerine uyandım. Rüya gördüğümü anladım." Sonra başını sallayarak sözüne devam etti. "Çok dermansızım Salih. Büsbütün başka bir adam oldum. Şu ellerimin haline bak." Bana uzattığı o güzel eller şimdi deriyle kemikten ibaretti. Parmakları o kadar titriyordu ki sigarayı tutamayarak yorganın üzerine düşürdü. Hemen alıp attım. O hala kesik kesik tekrar ediyordu. "Ben büsbütün başka bir adam oldum. Hiç hafızam kalmadı. Değiştim Salih. Artık o eski adam değilim." O gece koma gecesiydi. Atatürk'ü yatırdılar. Sayıklamaya başladı. Yaverleri, yakınları başucunda endişeyle beklemeye başladılar. Salih Bozok bir yandan ağlıyor, bir yandan da "Allah'ım ya Atatürk'ü kurtar ya benim canımı al" diye dua ediyordu. Az sonra doktoru Neşet Ömer Bey yetişti. Hastayı muayene etti. Kendisinde hazımsızlıktan kaynaklanan hafif bir zehirlenme olduğunu saptadı. İlaçlar verdi. Atatürk hafif ateşle uykuya daldı. Ertesi sabah gözlerini açtığında başucunda Afet İnan vardı. "Bana ne oldu?" "Bana bir şey oldu," dedi. Sonra da Afet İnan'ın kulağına gizlice fısıldadı. "Ölüm demek böyle olacak kızım." Odasında yatağının tam karşısındaki duvarda o zaman Moskova'da büyükelçi olan Zekai Apaydın'ın Rusya'dan gönderdiği bir tablo asılıydı. Tabloda kır çiçekleriyle bezeli yemyeşil bir yamaç alabildiğine uzanıyor. Bu yamacı çiçek açmış meyve ağaçları süslüyor. Arka planda ise nefis bir göl ve heybetli karlı dağlar manzarayı tamamlıyordu. Tablonun adı Dört Mevsim'di. Atatürk Sıkıntılı, ateşli koma gecelerinin sabahında gözlerini açtığında bu tabloyla karşılaşır. Bu tabloya bakınca memleketin dört köşesini görebildiğini söylerdi. Bazen sıkıntısının iyice arttığı anlarda bu tabloya dalıp gidiyordu. Böyle gecelerde savaşlar, devrimler, isyanlarla geçmiş ömrüne inat, alıp başını gitme özlemiyle yanıyordu. Her şeyden çekilip engin bir ormanın sonsuzluğunda huzur bulma hayali düşlerini süslüyordu. Bazen Rumeli yaylalarını, bazen camından görünen karşı yakayı, Anadolu'yu özlüyordu. Yanına Afet İnan'ı alıp gözlerini tabloya dikince dudaklarından şu sözcükler dökülüyordu. Gidelim Afet. Bir orman kenarına gidelim. Her şeyi bırakalım. Şöyle basit bir ev, ocaklı bir oda. Evet, evet. Hemen çekip gidelim ormanlara. Hele ben bir iyi olayım da. Atanın bu arzusu Eylül sonlarında o kadar arttı ki, sonunda yanındakiler belki de son arzusu olacak bu küçük isteği karşılama telaşına girdiler. Afet İnan'ın babası ormancıydı. O çocukluğunu geçirdiği Sündiken ormanlarını tavsiye etti. Doktorlar İstanbul'a daha yakın bir yerin, örneğin Alemdağ'ın daha uygun olduğunu söylediler. Orada Sultan Abdülaziz'in biraz harapça bir av köşkü vardı. Hemen tamir edilebilir ve Atatürk için hazırlanabilirdi. Derhal Doktor Nihat Reşat Belger bu işle görevlendirildi. Atatürk Belger'e "Doktor," dedi. "Anlaşılıyor ki ben bundan sonra biraz Yalova'da, bir müddet Florya'da, bir müddet de Ankara'da böyle dikkatli tedaviyle yaşayacağım. Fakat sen şu Alemdağ'a bir git bak bakalım. Oranın havası suyu meşhurdur. İklim şartları bakımından ikamete elverişli bir yer seçin. Saatim için bir müddet orada yaşarım." Belger, hastasının ömrünün bu taşınmaya yetmeyeceğini biliyordu. Ama bunu o an söyleyemedi. Yanına genel sekreter, soyağı ve İstanbul valisi ve belediye başkanı Muhittin Üstündağ'ı da alarak Alemdağ'a gitti. Sultan Aziz'in köşkü pek iyi durumda değildi ama yeri harikaydı. Etrafını çeviren çam ağaçları köşkü kuzey rüzgarlarından koruyordu. Güneş içinde pırıl pırıldı. Akşam yemekten sonra Atatürk Doktor Belger'i çağırdı. Belger atayı bu taşınma fikrinden nasıl vazgeçireceğini düşünüyordu ki Atatürk hemen Alemdağ'daki köşkü sordu. Anlattılar. Haritayı getirerek köşkün yerini incelediler. "Münasiptir," dedi. Ama binanın bakıma muhtaç olduğunu öğrenince üzüldü. Belki o kadar yaşayamayacağını artık kendisi de tahmin ediyordu. Sonunda, "Hele şimdilik dursun bakalım," dedi. "İleride tekrar görüşür, bir karar veririz." Bir daha o konu hiç açılmadı. Dışarı çıktıklarında Doktor Belger, kendisinden bir umut kırıntısı bekleyen Kılıç Ali ve Salih Boza'ya şunları söylüyordu. "Hastalık süratle ilerliyor. İkinci defa su almadan önce hayatının hiç olmazsa bir iki sene idamesine imkan bulacağı ümidindeydik. Fakat bugün kurtarılması için ancak %3 ihtimal vardır. Bu hastalıkta Atatürk'ün öbür işlerindeki gibi talihi yardım etmemiştir. Su alalı 7 gün olduğu halde karnında tekrar 7 kilo su toplandı. Karaciğer artık vazifesini yapmıyor. Zehirlenme başlamıştır. Vücudundaki yağlar tamamen eridi. Vaziyet vahim ve ümitsizdir." Bu sözleri dinleyen Kılıç Ali ve Salih Bozok büsbütün sarsıldılar. Artık içlerinde en ufak bir ümit ışığı bile kalmamıştı. Atatürk ölüyordu. Sayfa 159'da Atatürk'ün tek başına otururken üzerinde bir tişört, altında çizgili bir pantolonla çekilmiş fotoğrafı bulunmaktadır ve fotoğrafın altında şu yazı yer almaktadır: "Sık sık başını iki tarafa çeviriyor. Aman dil, aman," diye söyleniyordu.